17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Andrei Giritku arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı yine her zaman olduğu gibi bir gün önce, yani salı günü kaydediyoruz. Siz programı yarın çarşamba günü 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Nedret Durukan ve Özden Karaköke teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız. Nusret Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hepinize merhabalar.
Merhaba. Hoş bulduk.
Evet. Arkadaşlar, sizler de programa hoş geldiniz.
Merhaba.
Nusret Suna'yı dinleyicilerimiz tanırlar. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi Yönetim Kurulu 2. Başkanı. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Mezuniyetinden bu yana da sahibi olduğu şirkette proje ve müşavirlik konusunda çalışıyor. İnşaat Mühendisleri Odası'nın Meslekçi Eğitim Kurulu Başkanlığı, Referans Belgesi Kurulu ve Referans Belgesi Üst Kurul üyeliği görevlerini yerine getiriyor. Suna, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde 38 ila 44. dönemlerde yönetim kurulunda sayman üye, 45 ve 46. dönemde de İstanbul Şubesi'nde yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Evet, ben hemen sözü Muzaffer Tunça'ya bırakmak istiyorum. Bugünkü programımızın konusunu Muzaffer kısaca özetleyip ilk soruyla programa başlayabiliriz. Buyurun.
Teşekkür ederim. Günaydın Nusret Başkan, nasılsın?
Günaydın Muzaffer Başkanım, teşekkür ederim.
Evet, yoğun bir program içindesiniz İnşaat Mühendisi Odası olarak biliyorum. Özellikle şantiye çiftliği konusunda yıllardır süren çalışmaları yeni bir noktaya getirdiniz. Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına tepki gösterdiniz ve daha yaygınlaştırıyorsunuz. Bu konudaki görüşlerini rica edebilir miyiz? Yani özellikle de şantiye şevkliği nedir, önemi nedir? Biz bunu görüyoruz ama dinleyicilerimiz için de bu konuya biraz açıklık getirirsen çok memnun olurum.
Peki, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi şantiye şevkliği neden önemlidir sorunuzdan başlayacağım. Hepimizin, sizlerin de bildiği gibi ülkemiz topraklarının %93'ünün aktif deprem kuşağında olması nedeniyle deprem zararlarının asgariye indirilmesi için güvenli yapı üretimi önceliklidir. Ülkemiz işçi ölümlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu da inşaat sektöründedir. Bu nedenlerle güvenli yapı üretimi ve iş güvenliği için şantiye şefliğinin yetkin kişilerce yürütülmesi gerekmektedir. Böyle düşünüyoruz. Ama şu andaki yürürlükteki olan mevzuatımıza göre mevcut durumdan bir iki örnek verip sonra kampanyamıza geçeceğim. Şantiye şefliğinin taşıdığı sorumluluk ve görevleri nedeniyle şantiyeden hiç ayrılmaması gerekirken bugünkü mevzuatımız bir mühendis veya mimarın yapı inşaat toplam alanı 30.000 metrekareye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliği yapabilmesine izin vermektedir. Yani bir kişi bir şehirde 5 ayrı uç noktada şantiye şefliği yapabilir der şu anki yürürlükteki mevzuatımız. Bir de şu anki yürürlükteki mevzuatta da yönetmeliğimizde şöyle bir madde var. Şantiye şeflerinin üstlenilmesinde yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü ile özel ihtisas gerektirip gerektirmediği ve ilgili imalatların oranı dikkate alınır der. Bu ifade yer almasına rağmen uygulamada işin niteliğine aykırı olarak farklı meslek disiplinleri ve uzmanlık alanları dikkate alınmadan şantiye şefleri görevlendirilmektedir. Durum hal böyleyken hatırlayacaksınız Sayın Başkanımın da söylediği gibi, Muzaffer Başkanımın da söylediği gibi 2021 yılı başında İnşaat Mühendisleri Odası olarak Türkiye'de yapı üretiminin önemli bir başlığı olan şantiyeler konusunda yetkilileri uyarmak, toplumu bilgilendirmek ve bu alanda çalışan meslektaşlarımızın haklarını savunmak amacıyla her şantiyeye bir şef sloganıyla kampanya düzenlemiştik. Kampanyamızın gerekçesi yürürlükteki mevzuatın yetersizlikleri ve uygulamasındaki denetim eksiklikleri nedeniyle şantiye şefliğinin layıkıyla yapılmasına olanak vermemesiydi. Şantiye şefliği hepimizin bildiği gibi bir yapının veya mühendislik mimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir işin plan, proje ve hesaplarına, ilgili fen ve sanat kurallarına, teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve denetlenmesi işidir. Tabii şimdi şantiye şefi dediğimiz zaman işveren vekilidir. O işin başına herkesten önce gelecek, istihbaratı yapacak, iş dağılımını yapacak, iş güvenliğini sağlayacak olan kişidir. Ama yönetmelikteki duruma göre baktığımızda bir kişi 5 yerde şantiye şefliği yaparken bu can alıcı biraz evvel söylediğim sorular, görevler nasıl yerine getirilebilir? Biz buradan yola çıkarak da bir kampanya düzenledik. Şimdi bu kampanyayı düzenlerken de tabii birazcık da araştırmalar da yaptık. Yaptığımız araştırmalar özellikle küçük ölçekli yapım işlerinde şantiye şefliğinin neredeyse tamamen kağıt üzerinde ve formalite icabı üstlenen bir iş olduğunu, ruhsatlı şantiye şefi olarak gösterilen kişilerin sorumlu oldukları şantiyelerin yerini dahi bilmediklerini ortaya çıkarmıştı. İnşaat Mühendisleri Odası olarak bu araştırmalarımızı raporlaştırmış, tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi içeren yönetmelik taslağımızı bakanlık birimine sunmuştuk geçen sene. Genişle bir kampanya yaptık, kamuoyu oluşturduk ve sonunda da bu bilgileri toparlayarak da bakanlığa verdik. Ama şimdi şu günlerde yayınlanan taslağa baktığımızda üretim sürecinde zafiyet yaratan değerlerin düzeltilmediğini, düzeltilmelerin bir miktar düzeltilmeler var ama yetersiz olduğunu gördük. Bizim her şantiyede bir şef bulunması ve şantiye şeflerinin tam zamanlı çalışması yönündeki ısrarımızın 3 temel gerekçesi bulunmaktadır. Yani bakanlığa verdiğimiz taslaklarda bu gerekçelere dayanarak da hazırlamıştık. Birincisi, şantiye şefinin tam zamanlı çalışmasının doğuracağı faydadır. Böylelikle şantiye şefi sorumlu olduğu inşaatın tüm aşamalarında işin başında olacak, projenin doğru uygulanmasını sağlayacak, hatalı uygulamalara izin vermeyecek. Bu doğrudan güvenli yapı üretimiyle ilgili bir konudur. İkincisi, şantiye şefinin tam zamanlı çalışması İş kazalarında gözle görülür düşüşü sağlayacak. Üçüncü olarak da inşaat mühendislerinin karşı karşıya bulunduğu şu an can yakıcı konu olan işsizlik ve düşük ücretler çözümlenecektir. Her şantiyede bir şantiye şefinin çalıştırılması inşaat mühendisi ihtiyacını artıracak. Böylelikle %25'ler bandında bulunan işsizlik aşağı çekilecektir. Buradan başlayaraktan kampanyamızı yürüttük. Bakanlık bunu dikkate alaraktan bir taslak hazırladı. Bu taslakta da tekrar bizlerden görüş istedi. Biz de tekrardan kamuoyu oluşturmak için bu taslakta neler var? Bu taslakta neleri yetersiz görüyoruz? neler daha olmalıdır diye de bu dönemde de 2022 yılı içinde de kampanyamızı yürüttük, yürütüyoruz da. Evet hocam, girişte anlatabildim mi?
Teşekkür ederim. Peki bu taslakla ilgili görüşlerinizi de özetleyebilir misiniz? Yani nedir, neye karşısınız, neler yapılmadı taslakta eskiye oranla?
Evet. Şimdi şöyle, en önemlisi, şantiye şefinin 30 bin metrekareye kadar 5 ayrı işin başına alabileceği hükmü yer almaktaydı. Tabii ki bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Burada nitekim taslakta bu hüküm kısmi değişikliklere uğratıldığını görüyoruz. Şöyle ki, madde 7, taslağın madde 7'si, bir şantiye şefinin 1500 metrekareye geçmeyen 5 işi alabileceğini söylüyor. 4500 metrekareyi geçmeyen 3 işi, 7500 metrekareyi geçmeyen 2 işi. Yani 7500 metrekarenin üstünde ise yapı alanı bir şantiye şefi. Ama şimdi Türkiye'deki yapı stoğuna baktığımız zaman da mevcut 1, 2, 3 katlı yapılar yapı stoğumuzun neredeyse %50'sini tamamlamaktadır. Büyük kentlerimize dahi bilhassa İstanbul'da da yapı stoğumuzun büyük bir bölümünü 1500 metrekare civarındaki yapılar oluşturmaktadır. Zaten en büyük çektiğimiz sıkıntı da buydu. Yani biz bunların bu şekilde olamayacağını ifade ettik. Yani bu metrekarelerin tekrardan düzeltilmesi, 1500 metrekareye kadar zorunlu durumlarda maksimum 3 iş alabileceği, bunun da gerekçesi köylerde, kırsalda yapılan yapılara doğrudur. Bir şantiye şefi olmayabilir ama buna da bir çözüm bulunması gerekir. Yazlık bölgelerinde, sahil kentlerimizde, bir müstakil evlerde, villalarda bir binaya bir şantiye şefi olmayabilir. İşte bunun için 500 metrekareye kadar yapılar için ayrı bir çalışma yapılması gerekir dedik. 1500 metrekare olan 500'den sonra her yapı içinde bir şantiye şefinde zorunlu olmasını istiyoruz. Bir de buralarda esas önemli olan konumuz, şimdi bir meslektaşlarımızın doğru iş yapabilmesi için de eğitimlerini, bilgi birikimlerini yenilemeleri gerekir. Şöyle ki, bir de biliyorsunuz 200'e yakın Türkiye'de 200'e yakın yerde inşaat mühendisliği eğitimi verilmektedir. Hep bunlardan dert yanıyoruz. Eğitimde kalitesizlik aldı başını gidiyor. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna okullara baktığımızda eğitimde muazzam derecede farklılık arz ediyor. İşte bunların giderilmesi için de meslek odaları eğitim düzenler. Tüm dünyada olduğu gibi şantiye şefliği yapacak olan meslektaşlarımızın da işin büyüklüğüne göre belirli kademelerde bu eğitimi almaları gerekir. Nitekim biz geçen sene bakanlığa bu çalışmalarımızı sunduğumuz zaman şantiye şefliği temel eğitimi programını da hazırlayacağız dedik. Evet, bu sene başından itibaren de odamız şantiye şefliği temel eğitimi vermektedir. Burada şu güne kadar 1000'i geçkin meslektaşımız 196 saatlik eğitim programını tamamlayaraktan odamızdan belge almaktadır. Ama bunun hayata geçmesi için bakanlığımızın yönetmeliklerde bunu koyması gerekir.
Evet hocam. Hemen bir soru sorabilir miyim Nusret Bey?
Bu, tabii buyurun.
Sizin önerinizdeki 196 saatlik şantiye şefi eğitimine herkes alabiliyor mu? Yani yeni üniversite mezunu mesela alabiliyor mu? Yoksa belli bir saha tecrübesini istiyor musunuz?
Yok, hayır. Herkes alabiliyor. Herkes bu eğitimi aldıktan sonra eğitim modüllerimiz farklı farklı. Sonra ilerleyen aşamalarda büyük inşaatlarda meslek yaşını ortaya koyan da düzenlemelerimiz var. Örneğin 20 bin metrekarenin üstünde olur ise 5 senelik tecrübe gerektirir diyoruz. Onun altındakilerde 7500 metrekare ile 20.000 metrekare arasında olursa 3 sene. Ama normal şeylerde şantiye şefliği eğitimini alan arkadaşlarımızın işe başlamasını öneriyoruz. Tabii ki inşaatlarda bir de şu vardır. Şantiye şefi vardır. Ayrıca yalnız şantiye şefiyle işi bitirmiyoruz. Şantiye şefi, şantiye sorumlusu, fen adamı gibi sınıflandırmalar da yapıyoruz. Bugün ülkemizdeki en büyük sıkıntı ara elemanın olmayışından dolayı. Ara elemanlar var, var olanları da doğru kullanmadığımızdan dolayı sıkıntı çekiyoruz. Bugün şantiye şefliğine baktığımızda ara eleman dediğimiz teknik öğretmenler, teknikerler şantiye şefliği alabiliyor. Bir mühendis de aynı eğitimi almamasına rağmen burada imza atıp sorumluluk alabiliyorlar. Ama bu arkadaşlarımızın sahada yapacakları işler var. Sorumluluk almadan bir şantiye şefinin altında çalışabilir. Bunların öneriyoruz. Elvan Bey.
Peki yapı denetim yasasıyla bağını nasıl kuruyorsunuz şantiye şefliğinin?
Zaten Sayın Başkanım yapı denetim yasasında şantiye şefliği zorunludur der. Evet. Şimdi yapı denetim de kendine göre denetliyor. Muhatabını normalde şantiye şefidir. Ama şu anki mevzuatta yapı denetim görevlileri inşaata gittiği zaman en büyük sıkıntıları şantiye şefini bulamamaları. Şimdi biz bir mühendise 5 ayrı yerde görev yapabilirsin dersek bir yetkili inşaata gittiği zaman şantiye şefine neredesin dediğinde böyle bir inşaattaydın diyecek.
Evet.
Belki de bir inşaatta. Yani yapı denetim de o zaman tam inşaata gittiği zaman karşısında muhatabını bulamıyor.
Evet. Bir de bu metrekareleri belirlerken yer de tanımlanıyor. Yani dediğiniz gibi bir tanesi İstanbul'da oldu, bir tanesi Bursa'da olabiliyor değil mi?
Yok, Sayın Başkanım şöyle. Bulunduğu kent, belli bir kilometre mesafesi var. Bulunduğu kentte.
O belirlenmiş.
O belirlendi ama siz şimdi artık kentlerimiz o kadar büyüyor ki. Örneğin İstanbul. Yapı stoğunun büyük bir bölümü İstanbul'da. Şimdi bugün İstanbul'dan Beylikdüzü ile Pendik arasını düşünün. Buralarda iş alma hakkına sahip arkadaşlarımız aynı anda. Bir tane Beykoz'da, bir tane Sarıyer'de aldı. Mevzuatı yerine getiriyor. Bir günde buraları dolaşsın. Mümkünatı var mı? Bir inşaata gidebilir. Bunun da ötesinde şantiye şefliği aslında çok önemli bir müessese. İşveren vekilidir.
Evet.
Yani inşaata işverenden önce, işçiden önce gelecek, istihbaratını yapacak, düzenlemelerini yapacak, iş planını yapacak, iş güvenliğini yapacak, sahaya işçileri buyurun diyecek. Akşam da en son çıkan kişidir. Biliyorsunuz basından da takip ediyoruz. En ufak bir iş kazasında savcılar şantiye şefini sorumlu tutuyorlar. Evet. Ve genç meslektaşlarımız bu mesleklerin başında çok sıkıntı çekiyorlar. Ama niye sıkıntı çekiyorlar? İşsizlik diz boyu. Bunları kabul ediyorlar. İnşaatları görmeden, görseler dahi 5 ayrı yere gidemedikleri için kabul edip geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Çok ayıp, çok kötü bir şey. Ama çaresizlik içindeler. İşte bunları bir çözüm bulunması için öyle bir yönetmenin taslağını şey yaptık, çalışmaları yaptık.
Nuray Öten'in bir sorusu var.
Evet, Nusret Bey bu sorumluluk meselesinde ben soracaktım. Siz şimdi ifade ettiniz. Tabii şantiye şefi benim bilebildiğim kadarıyla şantiyedeki bütün aktivitelerden teknik olarak iş emniyeti de dahil olmak üzere sorumlu olan kişi.
Evet.
Ama yani dediğiniz gibi geçim sıkıntısı yüzünden 5 tane işi almak durumunda olan mühendis, genç bir mühendis muhtemelen. Bu sorumluluğu göz ardı ediyor demektir. Yani aslında kişisel olarak da önemli bir eksiklikten bahsediyoruz. Yani yahut da meslek etiği açısından en azından. Ama bu konunun Tabii kamuoyu bakımından da en önemli tarafı bu. Şantiye şefi her şeyden sorumludur ve mutlaka orada olması gerektiğini kamuoyuna çok iyi anlatmak lazım. Yani bu programda zaten o amaca yönelik. Ve iş güvenliği örneğin başta da belirttiğiniz gibi çok önemli ve iş kazalarının büyük bir kısmı inşaat alanında oluyor. Benim üstünde durduğum bir önemli nokta da belgeleme meselesi. Şimdi yani inşaatlar belli projelere göre yapılır ama inşaat yapım esnasında projede bulunmayan bir takım ilave işlerin yapılması söz konusudur veya ufak tefek proje değişiklikleri söz konusu olabilir. Yani proje müellifine gitmeden şantiyede halledilmesi gereken işler ama bunların kayıt altına alınması gerekir. Hani hatta bizim inşaat mühendisliği alanında ataşman defteri dediğimiz bir defter vardır. Mesela ben gençliğinden hatırlarım. Değil mi? Ataşman Fransızcadan gelen bir kelime.
Evet, işte. Yeşil defter, ataşman, evet, sonunda da Edwild.
Evet. Yani ataşman defteri işte yani ek dokümanlar manasında projede olmayan veya kayda girmesi gereken hususları içeren şeyler. Bunlar herhalde tahmin ediyorum hiç tutulmuyor pratikte. Yani böyle 5 tane ayrı inşaatı idare sözüm ona idare edildiği bir ortamda hatta şantiyeye dahi gidilmediği bir ortamda bunlar da yapılmıyor. Esas bunların yapılması lazım. Kayıt çok önemlidir. Yani bizim maalesef projelerimiz bile bulunmuyor çoğu zaman. İnşaatların projeleri yok. Ama ataşman defteri de yani ilave dokümanlar da proje kadar önemli olabilir. Bu hususlar bakımından da şantiye şefliği hayati öneme haizdir diye düşünüyorum.
Evet hocam haklısınız. En önemli yani noktalardan da bir tanesi. Yani orada tutulan defterler, notlar ileride bina ömrü boyunca yani ayakta durduğu müddet ona ihtiyaç olunan evraklar. İşte herhangi bir afet durumundan sonra bu binalara gidildiğinde en gerekli olan şeyler. Ruhsatın haricinde bir takım ufak tadilatlar yapılabiliyor. İhtiyaç hasıl oluyor ama vallahi çok eskilerden hatırlayacaksınız. Sürveyanlar vardı. Sürveyanlara bu defterler tutturulduğundu. Maalesef bunlar da kaldırıldı. Yok öyle bir şey. Hele de şu günkü ortamda müteahhit kesimine ataşman desek, yeşil defter desek bize ne diyorsunuz diyecekler. Bu derecede olaydan uzaklaşıldı. Tabii ki şimdi ama gerçek anlamda her şantiye bir şef olursa gerçek anlamda da ücretini alırsa bunları yapmakla sorumlu. Tabii ki şantiye şefi olduğu zaman onun alt kadrosunda bir şantiye yardımcısı, bir tane de fen elemanı konularaktan bu olaylar çözülür. Ve de hem istihdam sorunu çözülmüş olur, bir de sayın hocam, bu saymış olduğum teknik personelin bir inşaatın süresinceki maliyeti, inanın o inşaatın toplam maliyetinin yanında yüzlere girmeyecek kadar küçük bir değer. Bu değerden imtina edildiği için her afetten sonra bu miktarın kat ve kat fazlasını harcıyoruz.
Evet, Argun'un bir sorusu var.
Şimdi bazı arkadaşlarım biliyordur. Ben aşağı yukarı 20 sene yurt dışında çalıştım şantiyelerde. Oradaki gruplamalar da biraz bu konuştuğumuzun ötesine de geçmeyi gerektirebilir diye düşünüyorum. O konuda Nusret Bey'in görüşünü almak istiyorum. Yani bir kere şantiye şefi lafı pek orada kullanılmıyor. Proje müdürü deniyor. Onun da altında bir kadro var. Bu kadroların idare tarafından, işveren tarafından da uygun bulunması ve onaylanması lazım. Ve yaptığınız her işlemin de iznini almanız lazım. Şimdi bizim burada konuştuğumuz mevzular tek tek küçük binalar mevzusu olursa evet belki çözüm önerisi geliştirilebilir. Ama işler biraz büyümeye başladığı zaman ne yapılacak? Bunlar birbiriyle çelişmeden nasıl geliştirilebilir? Bu konuda bir çalışma var mı?
Şimdi, evet Argun Bey, yani bu söylediğiniz çok önemli. Hatırlayacaksınız, eski dönemlerde de kamu binaları, yani eski Bayındırlık Bakanlığı, bakanlıklar mevcut iken, yani şimdi TOKİ yapıyor bu işler ama eskiden olduğu zaman her inşaatta bir şantiye şefi vardı. İşte gerçek anlamda şantiye şefiydi. İş saha teslim edildiği zaman müteahhite orada şantiye şefi olurdu. Ezbil projeleri de o şantiye şefi hazırlardı. Ama bunlar kamu binalarındaydı. Şimdi Türkiye'deki en büyük can alıcı nokta İstanbul genelinde 2 milyona yaklaşan yapı stoğu, Türkiye genelinde de 25 milyona yaklaşan yapı stoğunun işler acısı durumunu düzeltebilmek. Yapı stoğumuzun büyük bir bölümü de %50'ye yakın olan bölümü de 1500 metrekareye kadar olan yapılar Argun Bey. Şimdi tabii burada genel anlamda düşündüğümüz inşaat yönetimi anlamında proje müdürü, altında şantiye şefi, saha mühendisi, fen adamı kadrosunu kurmak ilk etapta ufak yapılar için zor. Ama büyük yapılar için bunu her istiyoruz. Ve bunun da çalışmalarını önümüzdeki günler demeyeyim de yıllarda bu birinci aşamayı bitirdikten sonra sizin söylediğiniz aşamaya geçeceğiz. Olmazsa olmazlardan bir tanesi de odur. Tabii ki gün geçtikçe de ülkemizde inşaat sektörü büyüyor, yapı şekilleri de değişiyor. Haklısınız. Şimdi büyük kentlere bakın, AVM'ler falan böyle büyük 50 bin metrekarelik, 100 bin metrekarelik yapılar var. Buraya zaten bir tane şantiye şefi yeterli değil. Haklısınız. Buraya bir idari kadro kurmak gerekiyor.
Evet. Çok teşekkürler. Şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçası dinleyeceğiz. Ondan sonra da ikinci bölümle programımıza devam ederiz. Bugün müziğimizi Muzaffer Tunçağ arkadaşımız seçti. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Nusret Suna arkadaşımız. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi Yönetim Kurulu 2. Başkanı. Evet, şantiye şefliği üzerine konuşuyoruz. Muzaffer, hemen bir sorun var sanıyorum.
Evet, bu şantiye şefine yapılan ödemeler konusunda bir sorum olacak. İkincisi de ona bağlı olarak da şantiye şefinin işverenle ilişkisi nasıl sağlamlaştırılacak, garanti altına alacak. Çünkü birçok olayda şantiye şefini dinlemiyor işverenler. Bildiğini okuyor. Zaten o da sonra şantiye şefinin başına dert olarak yansıyor. Yasal sorumluluk çünkü o görülüyor dediğiniz gibi. Bu konuda mesela 1000 metrekarelik bir bina şantiye şefi yarıda bırakıyor gidiyor işveren. 2 yıl yapmıyor. Buradaki o mağduriyeti nasıl karşılayacak taslak? Yani evet. Öngörünüz ne?
Şimdi tabii ki bir şantiye şefliği de bir ücret konusu var. Bir de yapı denetim. Şimdi yapı denetim dışarıdan o yapılan iş denetleyen bir kurum. Yapı denetimi mevzuatımıza göre baktığımızda müteahhitin bulmaması gerekir. İşin sahibinin bulması gerekir. İşin sahibi işini denetlettirecek. Ama senelerdir, 10 küsur sene bu böyle işlemedi. İş sahipleri yani vatandaşlar bunu özümseyemediği için işleri de yürütmek anlamında müteahhitler yapı denetim şirketlerini buldular. Yani parayı veriyor, gel beni denetle ve imzayı at diyor. Bu tabii işlemedi. Şu anda kurayla elektronik dağıtım yapılıyor. Bu şekilde bir çözüm bulundu. Ama şantiye şefliğine geçtiğimiz zaman şantiye şefinin işvereni müteahhit. Tabii burada esas önemli olan nokta bugüne kadar duyduğumuz, gördüğümüz basına yansıyanlarda kağıt üzerinde bir sözleşme bu parayı veriyor gibi gözüküp o paralar verilmiyor. Bunun da taslakta bakanlığa taslağımızı güvence altına alınmasını istiyoruz diye belirtmiş. Bunun çeşitli yolları vardır. Yani bu yolda bakanlık bulacak. Para emanete alınır. İl özet idaresi veyahut da il çevre şehircilik il müdürlüklerindeki emanetçi yerleri müteahhit parayı oraya yatırır. şantiye şefi maaşını alır. Muhakkak buna bir formül bulunur. Bugün zorunlu olan tayin ettiğimiz odamıza geldikleri zaman bizden belge alırken bir sözleşme getiriyorlar. Orada biz minimum bir asgari ücretin kayıt altına alınmasını istiyoruz. Buna rağmen şantiye şeflerinin para yatıyor, o para sonra geri veriliyor diye şikayetler var. Maalesef işverenini tabii açık olarak şikayet edemiyor. Bunlar hepsi kayıt altına alınan. Ama bu bir gerçek. Bunun için bakanlığa yazdığımız yazıda maaşların Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin açıklamış olduğu asgari ücretten az olmaması ve de güvence altına alınması için çalışmalar yapılmalıdır diye de şey yaptık, belirttik.
Evet, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Benim hemen bir sorum var Nusret Bey.
Buyurun Gülhan Bey.
Siz konuşmanızın başında bakan, yanlış anlamadıysam, bakanlıktan talep geldiğini belirttiniz. Görüş istendiğini belirttiniz.
Evet.
Şimdi bakanlıkla İnşaat Mühendisleri Odası'nın ilişkileri hakkında da bir kısa bilgi almak mümkün mü acaba? Çünkü önceki dönemde biraz da böyle yok farz edildiğinizi biliyoruz. Evet.
Evet, haklısınız. Şimdi yani yine de yok farz ediliyoruz. Ama mevzuatlara baktığımızda da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği anayasada tanımlı yarı resmi kamu kurumu niteliğinde bir yapımız var. Burada isteseler de biraz çok kelime şey olacak. Yani bizlerden görüş almak mevzuat gereği. Bakanlık bir yönetmelik, bir yasa, bir şey hazırladığı zaman bu taslağı bize de gönderir. Biz görüşlerimizi bildiririz. Görüşlerimizi kendi iç çalışmamız şekilde hazırlarız. Ya zaman varsa Türkiye genelindeki bütün şubelerimizden ve temsilciliklerden görüş toparlarız. Eğer süre az ise hemen Ankara'da toplanıp uzman kişileri çağıraraktan görüşler hazırlarız. Taslağı aynı bu şekilde, yaptığımız şekilde, bu geçen gün yayınlanan taslaktan görüş istediler. Nitekim biz görüşü de bildirmiştik. Ama sonuç, görüşlerimizin ne kadar dikkate alınıp alınmadığı. Mevzuat gereği atap kabul ediliyoruz. Ama söyledim, bu seferkinde, yani bunu yadsımıyorum, bundan önce hiç dikkate almazlardı ama hiç olmazsa yine bu seferkinde bir iki eklentiler, düzenlemeler yapılmış ama yeterli değil. Örneğin bu toplam 30 bin metrekare 5 mühendisi birazcık azaltmışlar. Yani 1500 metrekareden 5 tane işe dönüştürmüşler gibi iyileştirmeler var. Bir de farklı meslek alanlarındaki uzmanların hangi işleri alabileceğini birazcık daha yönetmelik netleştirmişler. Bu bizi mutlu etti. Bu çok önemliydi çünkü. Eğer ilerleyen dakikalarda vaktim kalırsa şöyle Türkiye genelinden birkaç da örnek vermek isterim. Bu konuda ne demek istiyoruz? Araştırma yaptık çünkü. Şu andaki 2020 senesinde yaptığımız bir araştırmaya göre yapılarımızda kimler şantiye şefliğini almış? Nasıl yapıların şantiye şefliğini almış? Bunları paylaşabilirim sizle.
Bence hemen paylaşalım. Çok yararlı olur.
Peki şimdi, yani dediğiniz gibi bakanlık metrekarelerde tam bizim istediğimiz şekilde olmadı ama bir miktar düzeltme yapmış. Kesinlikle yeterli değil. Yine de itiraz ediyoruz. Bununla da ilgili sizin biraz önce sorduğunuzda cevap, geçen hafta oda merkezimizde oda başkanımız ve yanındaki iki arkadaşımla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nde bu hazırladığımız dosyayı sunmak için gittiler. Genel müdürle görüşmeler yapıldı. Yine isteklerimiz ve dileklerimiz iletildi kendilerine. Şimdi şu anda Türkiye'deki yapılarımızın şantiye şefliğinin %45'ini inşaat mühendisleri almış.
%48.
45. Yani o civarda bir şey. %45. Evet. Yani %45,8.
Evet.
Mimarlar %24,5'unu almış. Makine mühendisleri 7,8. Elektrik, elektronik mühendisi %4'ünü. Tekniker, teknisyen, teknik öğretmen %12,7'sini. Ünvanı tespit edilemeyen 5,2'sini. Yani şimdi bu kadar böyle can alıcı bir konuda rakamlar bu olunca düşünmemiz gerekiyor. Ben diğer meslektaşlarımı yadsımıyorum. Ama yapıyla ilgili bir konuda konuşuyorsa, şantiye şefliğini belirleyeceksek, bu yapının da ağırlığı inşaattan oluşuyorsa, burada şantiye şefi inşaat mühendisi veya mimar olmalıdır. İstanbul'dan şey yaptığım için 7049 ruhsata bakıldığında 2020 senesi 3575 inşaat mühendisi, 2067 mimar, 219 tane elektrik elektronik mühendisi, 664 tane makine mühendisi. Yani şimdi sonra bu arkadaşlarımızın baktığı işlere bakarsam, yaptığı işler 24 katlı bir yapının makine mühendisi şantiye şefi. 32 katlı bir yapının şantiye şefi elektrik elektronik mühendisi. Şimdi burada güvenli yapı üretiminden bahsedebilir miyiz? Bunlar niye? Yönetmelikteki bir kelimeyi farklı yorumlamaktan dolayı. Evet, şimdi bunlar yönetmelik düzeldi. Ama iş uygulamaya kalıyor, birimlere kalıyor. Nedir? Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, belediyeler, ilçe belediyeleri, ruhsat veren kurum ve kuruluşları takip etmemiz gerekecek. Yani bunların müsamaha ediliyor mu, edilmiyor mu diye.
Bir de yapı denetim şirketleri de etmeli.
Sayın Başkanım, tam şey dediniz. Yönetmelikte yapı denetim şirketleri sorumludur der. Ama herkes iş korkusundan, iş kaçırırım korkusundan bunları göz ardı ediyorlar. Çünkü bu evrakları toplayan şantiye şefini, proje mühendisini, hep bütün sorunları toplayıp imzalarını alıp belediyeye teslim eden yapı denetimdir. Zaten ilk süzgeç orada olmalı. Ama bu yapı denetimindekiler de bizim meslektaşlarımız. Yani bu işsizlik korkusu, iş korkusu etik kuralları çiğnetiyor. Bunlar çok kötü. Bunların düzelmesini arzu ediyoruz. Sonra baktığımızda işin niteliklerine, yani farklı koldaki şeyler, bir çelik yapının, yüksek katlı çelik yapının şantiye şefliğini. Yani bugün ben bir inşaat mühendisi olarak da yüksek katlı bir çelik yapının şantiye şeklini alırken 40 kere düşünürüm, ama buraya imza atan arkadaşlarımız hiç gözünü kapataraktan imza atabiliyorlar. Sonra bilhassa genç arkadaşlarımız daha mesleklerinin başında hiç düşünmedikleri cezalarla karşılaşıyorlar. Ve üzülüyoruz. Hatta şöyle diyoruz gençlere. Evet gençler, okul bittiği andan itibaren atacağınız bir imza ömür boyu mesleği bırakasaya kadar, hatta mezara giresiye kadar bu imza karşınıza çıkabilir. Çok önemlidir. Diplomayı aldıktan sonra imza atarken 40 defa düşünmeniz gerekir bunu.
Ve İzmir'de oldu biliyorsunuz maalesef.
Maalesef.
30 yıl çok ağır cezalar aldı.
Evet. Şimdi benim haberim yoktu, bilmiyordum, sorunum bu kadar, evet. Ama işte şimdi genç meslektaşlarımızı okuldan mezun olur olmaz ilk etapta bunlarla bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki onlar da haklı olarak diyorlar ki, sayın büyüğüm, başkanım, işte söylüyorlar, ama ben okulu bitirdim, ailemin eline mi bakacağım, iş bulmak zorundayım. Şantiye şekliyle yapı denetimi gidiyor. İşte ama diyoruz ki lütfen bunları imza atarken okuyun veya ben inşaata geleceğim de parayı alacağım deyin. Bu şekilde kabul edin diyoruz. Böyle bir ikilem var. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz.
Evet, önümüzdeki hafta 17 Ağustos'un yıl dönümü. İnşaat Mühendisleri Odası bu yıl dönümüyle ilgili anma etkinliklerini her yıl gerçekleştirdi. Bu yıla ilişkin etkinlik planınız nedir? Neler yapacaksınız? Biraz da bunları konuşalım.
Tabii ki Yunan Bey. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi 99 depreminden bu yana 23 sene geçti. 23 sene hiç aralıksız olarak her sene 17 Ağustos'ta meslek odamız bir etkinlik veya etkinlikler dizisi yapmıştır. Bu senede İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubemiz ayın 15'i 15 Ağustos Pazartesi gününden başlayarak 19 Ağustos Cuma akşamına kadar bir dizi etkinlikler planladı. Bunu sizlerle paylaşabilirim. Ben de arkadaşlarımdan aldım bu bilgileri. Ayın 15'inde başlamak üzere Karaköy'deki şube binamızın önünde Kadıköy iskelesinde Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda Silivri sahilinde ve Yaşar Kemal sergi salonunda deprem sergisi ve broşür dağıtımı, bilgilendirme broşürü dağıtımları yapılacak. Bununla birlikte 15 Ağustos'tan başlayarak geçtiğimiz senelerde olduğu gibi billboardlardan duyurularımızı yapacağız. Çarpıcı duyurularımız olacak. Deprem farkındalığını yaratabilmek için. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrolarında, vapurlarında, metrobüslerinde dönen modyo ekran dediğimiz kısa video şeyleri sunulacak. 16 Ağustos günü de Kadıköy İskele Meydanı'nda Türkiye Deprem Vakfı ile anlaşaraktan deprem simülasyon tırını sahile koyacağız, iskeleye koyacağız. Burada vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız. Ayın 16 Ağustos
İrhan Bey, deprem size... türü belli bir süre kalacak mı?
Bir gün.
Sadece bir gün.
Evet. Yalnız bir gün. Evet. Yani o kadar bize süre tanıyabildiler. 16 size de zaten davetiye gelecektir. 16 Ağustos Salı günü saat 11'de de şube binamızda basın açıklaması. Her sene 23 sene sürekli yaptığımız gibi bir basın açıklaması yapacağız. Bir de 17 Ağustos akşamı Beşiktaş Belediyesi'nin Akatlar'da, Etiler'deki Sanatçılar Parkı'nda bir panel düşünüyoruz. Bu panelden önce sergi, saat 19'da 20.30 arası sergi, 20.30'da 22 arası bir panel, 22'den sonra da film gösterileri şeklinde hem üyelerimize hem orada oturan vatandaşlarımıza bunları sunacağız. Bildiğim kadarıyla da Sayın Hocam, Nuray Aydınoğlu Hocam da panelistlerden birisi o akşam beraber olacak. Yani şöyle 5 günlük bir hareketlilik olacak. Karaköy'deki binamızın önünde de akşamları saat 10'a kadar kısa film gösterileriyle etkinliğimiz devam edecek Yurhan Bey.
Bu şeyde açık havada mı yapılacak?
Hangisi?
Bu bir film gösterileri.
Şimdi bu film gösterileri evet ama hava karardıktan sonra.
Tabii.
Yani 10'ar dakikalık kısa film, farkındalık yaratacak filmlerimiz var. Ama şeydekinde Sanatçılar Parkı'nda, Beşiktaş Belediyesi'nin Etiler'deki Sanatçılar Parkı'ndaki onlar da 60 dakikalık uzun filmler. Hepsinin izinleri alınmış vaziyette. Depremle ilgili farkındalık yaratacak filmler bunlar.
Evet, bunları İnşaat Mühendisleri Odası'nın sitesinde herhalde bulabiliriz değil mi?
Tabii ki. Yani bugün veya yarın bu söylediklerimi bir tablo halinde arkadaşlarım yayınlayacaklar. Bugün Salı yönetim kurulu toplantısında karara dönüştürüp yarın yayına girer.
Evet, 18 ve 19'unda düşünülen etkinlikler konusunda bilgi var mı elinizde şu anda?
Etkinlik olarak şu anda bir şey yok. Tabii bu yine bu 18-19 tarihlerinde yani ayın 15'inden başlayıp 19'una kadar olacak şekilde Bakırköy Özgürlük Meydanı, Kadıköy İskele Meydanı, Karaköy'deki binamızın önünde broşür dağıtımları şeyler yapılacak. Yani deprem sergisi, bir de sergimiz oluyor.
Evet.
Yani vatandaşlar da farkındalık yaratabilmek için sergi ve broşür dağıtımları, yeni bu sene hazırlamış olduğumuz, vatandaşlarımızın çok işine yarayacağını düşündüğümüz, Sayın Nuray Hocam'ın da katkılarıyla hazırladığımız bir broşür var. Bu broşürü vatandaşlarla paylaşacağız.
Çok güzel. Evet, bu Nuray Hoca dışında panele katılacakların isimleri belli mi?
Şimdilik belli değil Gürhan Bey. Yani o da zannederim isim netleşince işte o broşürde bu isimler konulacak. Görüşmeler yapıyor arkadaşlarımız.
Evet.
Basın açıklamasını oda adına, İnşaat Mühendisleri Odası Merkezi adına salı günü ben ve arkadaşlarım yapacak. Yani benimle birlikte iki arkadaşım daha olacak.
Çok güzel. Nuray Hocam.
Ama tabii şunu özlüyorum. 23 senedir bunları hep tekrarlıyoruz.
Ya sormayın.
Bu soruyu her zaman sorabilirsin. Ne kadar ilerliyoruz, ne yapabiliyoruz? İşte bunun cevabı oldukça zor ve üzüntü verici.
Nusret Bey, esasında ben bu özellikle farkındalık yaratma çalışmalarının öneminin gittikçe arttığına inanıyorum. Çünkü üzerinden 23 sene geçince yepyeni bir jenerasyon geldi ve bu jenerasyonun 17 Ağustos'ta neler yaşandı, 99'daki depremde neler yaşandığı konusunda hiçbir fikri yok.
Evet.
Hatta çok sığ fikri var. Ben hani üniversitedeki derslerde de falan bunu fark ediyorum. Öğrencilerin o konuda bilgi dağarcığı çok sınırlı. Bence o 99'dan uzaklaştıkça çok daha fazla bu konuda etkinlikler yapılması ve farkındalığın artırılması için çaba göstermesi lazım. Sizin bu çalışmalarınızı bu oda olarak tek başınıza mı yapıyorsunuz, yoksa işbirliği yaptığınız başka kurumlar, örgütler var mı?
Tabii çünkü şimdi çoğunluğunu odadaki arkadaşlarımız, ekipler hazırlıyor. Ama gerekli anda diğer dışarıdan da katkılar alıyoruz. Örneğin sizin de bulunduğunuz kent konseyinden de, siz orada galiba yöneticiydiniz, bizim arkadaşlarımız da katılıyordu. Sizlerden de aldığımız bilgileri kendi arşivimize koyuyoruz Elvan Bey. Yani İstanbul'da ne kadar kent konseyleri varsa hepsiyle birlikteyiz. Yeri gelirse AKUT'la birlikteyiz. AFAD'la birlikte şey yapıyoruz. İBB'de etkinliklerimiz olabiliyor.
Türkiye Deprem Vakfı keza.
Tabii. Hocam burada Türkiye Deprem Vakfı'yla da zaten başlar. Evet.
Nuray Hocam, sizin söyleyeceğiniz bir şey var herhalde.
Evet. Bu 17 Ağustos anmaları gerçekten çok önemli. Elvan Bey'in de dediği gibi yeni nesil, yani 23 sene geçti, az zaman değil. Yeni nesil bunun ayrıntılarını bilmiyor. Yaşadığımız felaketin boyutunu realize edemiyor olabilir. Dolayısıyla bu büyük felaketi canlı tutmak, hatırasını canlı tutmak ve bundan çıkarılan dersleri devamlı vurgulamak çok önemli. O bakımdan İnşaat Mühendisleri Odası'nın, Nusret Bey'in ifade ettiği bu çabaları, bu anma programı çok önemli ve başarıya ulaşacağına eminim. Zaten bunu her sene yapıyorlar. Bu sene de umarım başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir.
Televizyonlarda yayınlatmak gerekiyor. Tabii sunucuların da, yani programa katılanlar ve inşaat mühendisleri olması tercihiyle. Yani ben bunu şövenizm olarak söylemiyorum ama bazı malum jeolog arkadaşlarımız ya jeofizik arkadaşlarımız durumu tamamen çarpıtıyorlar maalesef. Ve bambaşka noktalara gidiyoruz. Bunu da geniş kitlere seslenmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Evet, Nusret Bey, çok teşekkür ederiz size. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Bu imkanı tanıdığınız için, sizler vasıtasıyla kamuoyuna bu sesimizi duyurabildiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, verdiğiniz bilgiler son derece önemli. Sağ olun, çok teşekkürler tekrar. Evet, Bu hafta Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Nusret Suna idi. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi Yönetim Kurulu 2. Başkanı. Kendisiyle hem şantiye şefliği konusunu konuştuk hem de 17 Ağustos anlama etkinlikleri konusunda bilgiler aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın.
İyi günler.